Ayrım 24, sayfa 210. Bu virane, hukuki nitelik olarak yıllar önce bir şekilde üstüme geçirilmiş olabilirdi. Ama onunla münasebetim sadece kağıt üzerindeydi ve hepsi o kadardı. Buraya benim evim diyemezdim. Bu arada Derya sanki yapacağı en önemli şey evin mimari detaylarını incelemekmiş gibi mutfaktan çıkmış, fare leşli odayı atlayarak kapısı açık duran Hela'ya doğru yürümüştü. Mutfağın eşiğinden geçerken yüzüme bile bakmamış, sanki evin tüm esrarı pislik kokan Hela'da toplanmış gibi doğruca oraya gitmişti. Onun bu rahatlığına sinirleniyordum artık. Hela'dan yükselen pis koku tahammül edilecek gibi değildi. Kırık pencerelerden ve bazı olmayan kapılardan içeriye dolan ve anafor yapan rüzgar bile kokuyu tam silip atamamıştı. Sevgilim aynı rahatlık ve umursamazlık ile Hela'nın kapısı önünde durup yine bana gel gel diye seslendi. Ama bu sefer yerimden kımıldamadım. Merakla Hela'nın kırık mermerlerini inceliyordu. Hayrettir, fakat Derya o pis kokudan hiç rahatsız olmamıştı. Bak dedi, halis Elazığ mermeri, en nadide olanından. Nasıl da bunu buradan söküp götürmemişler, şaştım doğrusu. Ben de şaşıyordum ama Elazığ mermerinin hala orada oluşuna değil, Derya'nın bu anlamsız tetkiklerine. Sonunda dayanamayıp bağırdım. Yeter artık, çıkalım buradan. Sanırım sesimin tonu fazla yüksek çıkmıştı. Derya eve girdiğimizden beri ilk defa dikkatle gözlerimin içine baktı. Sesini çıkarmamış, fakat mavi gözlerindeki ifade hüzün ve acı ile dolmuştu sanki. Belki de bana öyle gelmişti. Ağır ağır Hela kapısının önünden ayrılıp kımıldamadan durduğum mutfağın eşiğine geldi. Koluma girip gülümsedi. Sanki ona bağıran ve buradan çıkıp gitmek isteyen ben değilmişim gibi fısıldadı. Daha değil dedi. Ben bu evden çıkmak istiyorum diye direttim. Hayır, bana o odayı da göstereceksin. Hani üst kattaki kabuslarına giren o meşhur odayı. Asıl orayı görmek istiyorum. Belki başka zaman ve başka şartlar altında olsa Derya'yı kolundan tuttuğum gibi sürükleyip bu lanet evden dışarı çıkarırdım. Hem de bütün itirazlarına ve karşı koymasına rağmen. Ama yerimden kımıldayamayacak kadar güçsüzdüm. Dizlerim titriyor, daha da kötüsü her an yere düşecek kadar takatsiz hissediyordum kendimi. Koluma giren sevgilim beni üst kata çıkan merdivenlere doğru sürükledi. Fakat artık evin mimari özelliklerini incelemekten vazgeçmiş, sanki her an yere yuvarlanacağımı anlamış gibi tüm dikkatini bana teksif etmişti. Zaten halimi anlamaması imkansızdı. Soluklarım sıklaşmış, evin içinde anaforlar yaratan rüzgara rağmen terlemeye başlamıştım. Bakışlarını yüzümden hiç ayırmıyordu. Ama isteğime kulak asmamış, hala o odayı görmek hususunda direnmişti. Ne var ki şimdi koluma iyice yapışmış, basamakları tırmanırken bana yardımcı olmaya başlamıştı. Ona çürük basamakları hatırlatmak, uyarıda bulunmak istemiştim. Lakin ağzımı açıp konuşamıyor, bir türlü gereken ikazı yapacak kelimeleri bulamıyordum. Bir ara başım dönmeye başladı. Hatta yuvarlanma tehlikesi atlattık. Neyse ki Derya beni sıkı sıkıya kavradığından basamaklara kapaklanmadık. Merdiveni çıktığımızda benim sararan, rengi uçan çehremden odanın hangisi olduğunu sevgilim hemen anlamıştı. Kolumu bırakmadan zaten aralık duran kapı kanadını çamurlu botunun ucuyla itti. Tahta kapı gıcırtıyla ardına kadar açıldı. Gözlerimi yummuştum. Hani evvel, daha evvel kaç defa gördüğüm o odaya bakamıyorum şimdi. Sebepsiz korku tüm benliğimi kavramıştı. Gözlerimi açmıyordum ama alt katın aksine sanki sıcak bir hava dalgası yüzüme çarparcasına yaladı. Odanın boşluğu ve ortada duran basit çıplak masa sanırım Derya'yı da ürkütmüş olmalıydı ki kolumu tutan ellerinin titrediğini fark ettim. Kirpiklerimi araladım. Oda hep aynı odaydı. Bildiğim, tanıdığım, gerek düşlerimde gerekse gerçek yaşamda gördüğüm o uğursuz boş oda. Hiçbir değişiklik yoktu. Yalnızca kaynağını bilmediğim, artan ve an be an hızlanan bir sıcaklık bedenime çarpıyordu. Korkuyla yükselen sıcaklığın kaynağını aramaya çalıştım. Böyle bir odada ısı kaynağı aramak zırvalıktı. Ama hissediyordum, ayaklarımın ucundan başlayan sıcak dalgası hızla yükseliyordu. Dizlerim mangal koruna değmiş gibi yanıyordu. Daha sonra belime kadar yükseldi. Gözlerim irileşmiş, dehşetle o kaynağı aramaya devam ediyordum. Biraz geç de olsa o sıcaklığın kendi vücudumdan kaynaklandığını anladım. "Allah'ım, ne oluyor bana?" diye inledim. Ama bu inilti içimden mi çıkmıştı ya da dudaklarımdan mı dökülmüştü kestiremiyor, çılgın bir gibi durmasını bekliyordum. Galiba bu bir nöbetti. Ben bir nöbet geçiriyordum. Üstelik bu kez uykuda değil, o uğursuz evin kabuslarımda gördüğüm lanetli odasındaydım. Büyük cilalı bir masa vardı odanın tam orta yerinde. Annem beyaz çiçek desenli organza elbisesiyle o masanın üzerinde oturmuş, şen şakrak neşeli bir şekilde ayaklarını sallıyordu. Ve tam karşısında yüzü olmayan, meşhum ve nefret ettiğim o yabancı yere diz çökmüş annemin ayakkabılarını çıkarıyordu ayağından. Bir yaz günü olmalıydı. Kısa kollu beyaz gömleğim, ayağımda lastik ayakkabılarım ve çok sevdiğim blucinim vardı bacaklarımda. O blucinimi çok iyi hatırlıyordum. Babam almıştı ve giydiğim ilk blucindi. Kapı aralığındaydım. Yine ve onlar beni görmüyorlardı. Yüzü olmayan adam diz çökmüş masanın üzerinde oturan annemin çıplak ayaklarını öpüyordu. Anlamadığım tek şey annemin ayaklarının öpülüşünden bacakları üzerinde adamın ellerinin dolaşıp okşamasından neden bu kadar hoşlanıp zevk aldığıydı. Neden böyle neşeli kahkahalar atıyordu acaba? Hırsımdan ağlayacaktım neredeyse. Böyle bir şey olmamalıydı. Kötü, hatta iğrenç bir şey. Bu adam babam değildi ve annem babamın haricindeki bir yabancıya ayaklarını öptürüp bacaklarını okşatamazdı. Ayıptı. Ayıp olması gerekirdi. Ama buna nasıl izin veriyordu annem? Yanılıyor muyum diye kapı aralığından bir daha içeriye baktım. Yoksa o suratsız adam babam mıydı? Hayır, değildi kesinlikle. Kesinlikle değildi. Suratı olmasa bile babamı tanımaz mıydım hiç? Bir defa babam ondan daha uzun boyluydu, daha iriydi. Sesi de kalındı. Babam bir kahkaha attığı zaman neşesi beni de sarardı. Oysa bu adamın sesini daha önceden duymuştum. Köşkün bahçesinde, balıklı havuzun kenarında benle konuşmuştu. Suratını göremesem bile onu tanıyordum. O zamana kadar tanımadığım, içimde hiç hissetmediğim bir duygu seline kapılmıştım. Nerede olduğumu bilmiyordum. Yalnızca kapı aralığından beni utandıran o manzarayı seyrediyordum. İçimdeki utançla. Birinin anneme yardım etmesi gerekirdi. Ama kim? Babam neredeydi acaba? Annemi bu durumdan kurtaracak tek kişi babam olmalıydı. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Gözlerim birden açılmıştı. Yanı başımdaki Derya, "Ne oldu Murat? Niye bağırıyorsun?" diye soruyordu. Paniğe kapılmıştı sevgilim. Kolumdan tutmuş beni silkelediğini hissediyordum. Yeniden yaşadığım zamanı dönmek zor olmuştu. Artık ayakta duramıyordum ve Derya beni tutamıyordu. Odanın kirli zeminine çöküvermiş, müthiş bir bitkinlik kaplamıştı bedenimi. Sevgilim çaresizlik içinde alnımdan süzülen terleri parmaklarıyla silmeye, beni rahatlatmaya çalışıyordu. Zaman kavramı beynimde karışmıştı. Nefes almakta bile zorlanıyordum. Güçlükle "Nerede onlar?" diye fısıldadım. Derya şaşkınlıkla "Kimler?" diye sordu. Annemle o yüzü olmayan adam diyebildim. Sevgilim yeni bir kabus gördüğümü anlamıştı. Ama ona da ters gelen husus sanırım benim uykuda olmamam, uyanıkken bir şeyler görmemdi. Yere yanıma oturmuş beni teskin etmeye çalışıyordu ama söylediklerinin çoğunu anlamıyordum. Derya'nın arabasına döndüğümüzde canlı cenazeden farksızdım. O çamurlu yolu nasıl açtığımızı hatırlamıyordum. Bacaklarım külçe gibi ağırlaşmıştı. Uyanıkken geçirdiğim bu nöbet beni tahminimden çok daha fazla sarsmıştı. Arabanın içine külçe gibi çökmüştüm. Bir ara sonumun geldiğini, şayet bu tempo devam ederse yalnız ruhen değil, fizik olarak da dayanamayacağımı, harcanıp gideceğimi hissediyordum. Sadece kendimi değil, çevremdekileri de rahatsız etmeye başlamıştım. Bunu en iyi o metruk evden hızla uzaklaşırken Derya'nın yüzüne baktığımda anladım. Sevgilim sessiz sessiz ağlıyor, gözlerinden yanaklarına gözyaşları süzülüyordu. Önce nedenini hiç sormadım. Durumum tahminimden çok daha ağır bir tablo çiziyordu herhalde. ve Derya bütün yaşadıklarıma şahit olduğu için de vakamın ümitsizliğini en iyi takdir eden kişi oluyordu. "Seni eve götüreyim mi? Yatıp istirahat etmek ister misin?" diye sordu ağlamaklı sesiyle. Saklayamadığı bir titreme vardı o seste. Hiç cevap vermedim. "Şantiye buraya yakın. İstersen önce oraya uğrayalım, biraz dinlen. Sonra eve döneriz, ha? Ne dersin?" Benden yine ses çıkmamıştı. Sevgilimin hıçkırıkları artmıştı. Arabayı sürmekte bile zorlanıyordu. Allah'tan şantiyenin kavşağına kadar uzanan yol bomboştu. "Bütün hata bende," diye mırıldandı. "Seni buraya getirmemeliydim. Burada bir nöbet geçirebileceğin hiç aklıma gelmemişti. Oysa düşünmem gerekirdi." Nihayet güçlükle "üzülme, önemli değil," diye fısıldayabildim. "Önemli olmaz mı hiç? O eve seni götürmekle gördüğün kabusları tetiklemiş oldum. Bunu kesin bilemezdin. Daha önceki gidişlerimde de olabilirdi." Derya söylediğimin doğruluğuna inanmış gibi başını çevirip beni süzdü. Nasılsın şimdi? Biraz daha açıldın mı?" diye sordu. "Endişelenme, iyiyim. Geçti gitti işte." Kendini tutamayan Derya meraklı gözlerle söylendi. "Murat, ne oldu orada? Ne gördün? Bir şey mi hatırladın?" Hiçbir yorum yapmadan gördüğüm kabusu hatırladığım kadarıyla sevgilime naklettim. Gerçekten de biraz daha rahatlamış, kelimeler ağzımdan tane tane dökülmeye başlamıştı şimdi. Yorumu ben değil Derya yapıyordu şimdi. Kesin emindim ama ne var ki yaptığı yorumu bu defa bana açıklamaktan imtina ediyordu. Yeniden üzmemek veya ikinci muhtemel bir nöbeti tetiklememek için. Yine de direksiyon başında son derece tedirgin olduğunu hissediyordum. Bu şartlar altında inşaata gidemezdim. Bitkinliğim o kadar belliydi ki yanımda çalışanların beni bu halde görmelerini istemiyordum. "Eve dönelim," dedim. "Nasıl istersen sevgilim. Nöbetlerin tek iyi yanı atlattıktan sonra etkilerinin çabuk geçmesiydi. Kısa bir müddet sonra fizik gücümü hiçbir şey olmamış gibi kazanıyordum." Uzun bir süre Derya yol boyunca ağzını açmadı. Ama ağlaması da durmuştu artık. İkimiz de düşüncelere dalmış sessizliğimizi bozmuyorduk. Artık eve yaklaştığımız bir sırada Derya kendini tutamayarak konuştu nihayet. "Farkında mısın?" dedi. "İlk zamanlarda kabuslarında hep o suratı olmayan adamla beni görüyordun. Hoş olmayan şekillerde, çıplak adamın tecavüzüne uğrayacakmışım gibi. Doğru," diye tasdik ettim. "Ama nedense son zamanlarda benim yerimi annen aldı. Bunun farkındaydım. Nedense Derya karabasanlarımdan çıkmıştı." "Farkındayım," dedim. Sevgilim nihayet kendine göre düşlerimin bir yorumunu yapmaya başlamıştı sanırım. Ama cesaret edip henüz açıklayamıyordu. Özellikle geçirdiğim son nöbetin tüm etkilerinden henüz tamamıyla kurtulamadığım bir anda sonunda baklayı ağzından çıkardı. "Sanırım senin kabuslarını tetikleyen cinsel bir olay var." "Cinsel bir olay mı?" "Evet, geçmişinde yaşanmış, seni çok etkilemiş, şuur altına itilmiş. Vahim ve çirkin bir hadise. Bence bu çok önemli. O hadiseyi bir hatırlasan bütün bu dertlerden kurtulacaksın." Aklımdan ne geçtiğini 3 aşağı 5 yukarı anlamıştım. Ama o tahmini kendisinin açıklamasını bekliyordum. Önce bir yutkundu. Sonra ürkek bir eda ile devam etti. "Seninle karı koca gibi yaşamaya başladıktan sonra..." "Devam et," dedim. "O karabasanları yaşamaya başladın. Kabuslar seni sardı. Ağzındaki baklayı çıkarmakta zorlanıyordu. Yani demek istiyorum ki cinsel ilişkilerimiz sende yıpratıcı bir rol oynadı." Asıl söylemek istediği kuşkusuz bu değildi. Ona yardımcı olmak istedim. "Yani cinsellik şuur altımda hadiseyi tetikledi. Bunu demek istiyorsun." "Evet." "Hiç sanmam. Saçma bir düşünce bu. Unutma ki senden önce de bir cinsel hayatım vardı. Papaz değildim ya. Sana dürüstlükle itirafta bulundum. Haliyle hayatıma giren kadınlar oldu. Tabii biliyorum ama..." "Çekinme," dedim. "Bana aklından geçenleri söyle." Bir an durdu. Sonra zembereyi bozulmuş saat gibi birden boşaldı. "Acaba benim bir yanım sana anneni mi hatırlatıyor?" "Anlamadım. Ne demek bu?" "Bilmiyorum ama aklıma böyle bir ihtimal geldi." "Bunu da nereden çıkardın şimdi?" "Murat, olayları toparlamaya çalış lütfen. Önceleri o metruk evdeki kabuslarına hep ben düşüyordum. Sonra benim yerimi birden annen aldı. İkimiz de suratı görünmeyen bir adamın cinsel saldırısına maruz kalıyorduk. ve bugün ilk defa o yerde, üstelik benim yanımda anneni de hayal ettin. Hayalle gerçekler birbirine girdi. Belki de ikimizi birbirine karıştırdın ve o yüzdendir ki ilk defa uyanıkken bir nöbet geçirdin. Şimdi söyler misin lütfen, ben annene benzer miyim? Hayır dedim, hiç ilgisi yok. Ayrıca birbirinize hiç benzemezsiniz. Ayrım sonu, sayfa 218.